Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, Erkam Radyo Çamlıca stüdyolarından hepinize hayırlı cumalar, hayırlı günler efendim. Münir Arıkan'la Erkam Radyo'da Ailede Huzur Araçları programının 32. bölümünde çocuklarımızın, gençlerimizin üniversite kapılarında şu anda belli tercihlerle boğuştuğu, zorlandığı, destek aldığı, yardım aldığı, bizim de karınca kararınca onların bu tercihlerinin çok daha iyi olmasıyla alakalı onlara kariyer koçluğu, danışmanlık ve yol gösterme ve rehberlik yaptığımız şu dönemde en azından bireysel olarak ulaşamadığım gönül dostlarıma bu stüdyodaki mikrofonlar vasıtasıyla evlerine, arabalarına, gönüllerine ulaşmak istedim. Onları bu dönem içerisinde bu meslek seçiminin, kariyer seçiminin, üniversite seçiminin, bölüm seçiminin aslında bir gelecek seçimi olduğu konusunda birazcık bilinçlendirmek istedim. Çarşamba günkü programımda bunu çocuklarımız ağırlıklı anlattım ama biliyorsunuz bir de aile programımız var ve şu anda bu aile programında, ailede huzur arayışı programında amacımız huzuru aramaksa çok çok çok çok önemli bir huzur kıstası olarak çocuklarımızın sevdiği işlerde başarılı bir şekilde, huzurlu, mutlu bir şekilde yaşıyor olması bir anne baba olarak en büyük mutluluğumuz. Hal böyleyken normalde çocuklarımızın yaptığı ya da çocuklarımıza karşı bizim yaptığımız hiç de böyle olmuyor aziz dostlarım. Genellikle hani yaşça bizden çok daha küçük tecrübe olarak bizden çok daha az tecrübeye sahip. Bir de bu delikanlılığın, deli kızlığın, ergenlik sıkıntılarının yaşandığı, hormonal dengesizliğin zirve yaptığı bu dönemde çocuklarımızla alakalı çok ağır bir mesuliyeti de onların üstüne yıkmış oluyoruz. Hocam, bu ağır mesuliyeti onlara yıkmıyoruz, biz o tercihleri çocuğumuz adına kendimiz yapıyoruz diyorsanız bu da çok daha ağır bir yük oluşturuyor onların geleceği adına. Peki bunun bir ortası yok mu? Orta bir karar, çocuklarımızın meslek tercihleriyle alakalı şu kritik günlerde son 4 güne girmiş olduk. Acaba anne baba olarak bize düşen görevler neler? Çocuklarımız anne baba iletişiminde, anne babalarıyla iletişimde her zaman kendi yaşlarının gereği itibarıyla yaşadıkları hormonsal dengesizliklerden dolayı, ergenlik sıkıntılarından dolayı, girdikleri kısır döngüden dolayı, şundan dolayı, bundan dolayı. Sonuçta bardakları biraz daha boş. Dolayısıyla bir anne baba şefkatine, ilgisine, rehberliğine, yönlendirmesine muhtaçlar. Amenna. Ama bu asla ve asla onlara Amerika'nın Irak'a müdahale gerekçesi olmamalı ve Amerika'nın Irak'a müdahalesiyle sonuçlanmamalı. Tıpkı uluslararası ilişkilerde olduğu gibi nasıl ki ülkeler milli bağımsızdırlar, egemenlikleri kayıtsız şartsız o ülkeye aittir, maddi anlamda, dünyevi anlamda söylüyorum. Dolayısıyla bu egemenliği kullanma nasıl ki kendi ülkesel erkleri eliyle olur, dışarıdan bir müdahale, onların mandacılığı, onların köle olmaları anlamına gelir, işgal altında olma sonucunu doğurursa, aynı evlerimizde de anne baba sultasıyla, diktatörlüğüyle, korkusuyla, kaygısıyla, baskısıyla çocuklarımıza herhangi bir meslek tercihi yaptırılıyorsa, bu da onların kişisel bağımsızlığına, egemenliğine, kişiliğine ve karakterine olan en büyük saldırılardan bir tanesidir. Özellikle özgürleşmenin had safhada olduğu günümüz dünyasında, global dünya, küresel hız diyoruz ya, kişilerin biraz daha özgün olduğu, birazcık daha özgür olduğu, biraz daha nevi şahsına münhasır kişiliklerini ortaya koydukları, her gün yeni yeni buluşların, keşiflerin olduğu, sıra dışı inovatif işlerin yapıldığı, herkesin kendi farkındalığına göre, kendi karınca kararınca bir yenilik getirdiği, bir tat kattığı, çorbada bir tuzunun olduğu günümüz dünyasında annesinin ve babasının tekrarı olan çocuklar yapmak, annesinin ve babasının, daha doğrusu tam tekrarı olmasa bile, çünkü tekrarı olması şu demek, baba doktordur, oğlunun doktor olmasını ister. Evet, babalık hakkıdır, isteyebilir. İsteyebilir ama sadece bu kadar. Çocuğunu doktor yapamaz. Çocuğuna bu konuda baskı kuramaz. Baba doktorsa, iyi bir doktorsa, Evlat zaten ona nasiplenmiştir. Ben de babam gibi olacağım diye küçüklükten öykündüğü ve kariyerinin, yeteneğinin, geleceğinin, farkındalığının onunla örtüşmesi durumunda o da zaten kendi yolunu belirlemiştir. Belirleyecektir yani. Bunda bir anormallik yok. Ama deminki söylediğim olayda baba doktor olmak istemiş ama doktor olmamış. Ya benim okusun da oğlum şöyle bir doktor olarak kep fırlatsın kızım, ben de bunu göreyim arzusuyla yanıp tutuşup çocuğunu bu konuda bir mesleğe yönlendirmişse işte bu yanlış mesleğidir. Bazı meslekler biliyorsunuz kaçış mesleğidir. Bazısı ergenlik meslekleridir. Bazısı işte patriot jobs dediğimiz böyle çok milli ve milliyetçi mesleklerdir. Bazıları futuristik, bazıları teknolojik, bazıları sosyal mesleklerdir. Ama bunların içerisinde çok çok önemli olan bir tanesi var ki anne baba zorluğuyla, baskısıyla, kaygı ve korkusuyla yapılan baskı meslekleri olduğunda yandı gülüm keten helva. Çocuklarımız anne baba desteği olarak ne yapabiliriz peki? Hani hiç mi kılavuzluk yapmayacağız? Hayır, kılavuzluk yapabiliriz. Çocuklarımızın kendilerini tanımalarıyla alakalı bir uzmana götürebiliriz. Çocuklarımızın puanı yüksek ya da düşük ya da işte bizim gönlümüze göre değil diye onların gönlünü yıkmayabiliriz. Mesela bu çok çok önemsediğim bir şey aziz dostlarım. Salı günü yaptığım bir koçluk seansında aile öğeleriyle şunu konuştum. Yani bir executive coaching, yönetici koçluğu şeyiydi. Çocuğa sordum. Dedim baban başarılı mı? Çok başarılı dedi. Başarısız dedim. Güldü böyle çocuk. İnanmadı yani, şaka yaptığımı zannetti. Yo yo dedim, şaka yapmıyorum. Kesinlikle başarısız. Babası da çok ünlü uluslararası bir şirketin Türkiye sorumlusu. Sonra şaşırdı böyle. İsrar ettiğimi görünce. Niçin Münir abi dedi. Örnek verdim. Şu anda dedim hani bir ülke CEO'su olarak hem de board'da yönetimde bir babam var. Evet, ama bunun kurucusu işte şu kadar şu kadar milyar dolarlık bir servete sahip. Babanın servetine baktığında ise bunun belki hani binde biri bile değil. Ha ne oldu şimdi? Ben ücreti esas aldığımda dolar bazlı bir başarısızlık gördüm. Dedim tamam, dolar umurumda değil. Peki şimdi sana ölçek bazlı dedim bir örnek vereyim. Baban bu konuyla alakalı ne kadarlık bir iş yaptı, bir iş hacmi olarak mı düşündüğünde bunu yani iş başarısını hesaplayabilmek adına söylüyorum sadece aziz dostlarım. Böyle isim ve sektör verdiğimizde gıybet oluyor, ortaya çıkıyor şeyler. O anlamda affınıza sığınıyorum ama o çok uluslu uluslararası şirketin bütün dünyadaki işte 176 ülkedelermiş varlığıyla alakalı bir çabayı ortaya koyduk. Bir de tek bir ülkede tek bir babanın yaptığı. Bak dedim yine başarısız. Ama ünvana baktığında, title'a baktığında, kartvizite baktığında, işte kullandıkları arabalara, araçlara, şunlara, bunlara, onlara, bunlara baktığınızda çok çok çok çok başarılı bir insanmış gibi görünebilir. Ama uluslararası ölçekte baktığımızda başarılı bir insan değil. Daha basit bir örnek vereyim. Hiç orta ölçekli KOBİ'lerde bir esnaf olarak anneniz babanız yok mu aziz kardeşlerim? Onların nasıl olduğunu düşünüyorsunuz? Çok mu başarılı? Ya da anne baba olarak size sorayım. Beni dinleyen aziz dostlarım, kıymetli dostlarım. Siz bir işletme kurdunuz ve burada başarılı olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Bu sesimi dinliyorsanız hepinize sesleniyorum. Finansal açıdan asla ve asla başarılı değilsiniz. Hepinize söylüyorum ama bunu. Hocam şu anda bizi dinleyen inanılmaz müthiş başarılı Türk şirketleri var. Ya hepinize söylüyorum diyorsam hepinize söylüyorum. Çünkü ben Türkiye Cumhuriyeti'nin ticari olarak en başarılı şirketlerinin kazançlarını, cirolarını ve karlılıklarını biliyorum aziz dostlarım. En böyle büyük olan işte Petkim çıkmıştı. En yüksek yani ciro olarak 15 milyar dolar gibi bir şey çıkmıştı. Karlılığa baktığımızda 1 milyar dolar bile değil. Şimdi Amerika'da 486 milyar dolarlık şirketlerin olduğu, sadece bir teknoloji şirketinin 1 trilyonluk dolarlık, 1 trilyon dolarlık hisse değerine, piyasa değerine ulaşması, hisse senetlerinin değerlenmesi itibarıyla piyasa değerine ulaşması ne oldu şimdi? Hani Türkiye'de değer olarak, piyasa değeri olarak 1 milyar doların üstünde kaç şirket var? 10 milyar doların üstünde, 100 milyar doların üstünde. Hani düşünsenize yani 163 milyar dolar ihracatımız oldu diye o kadar seviniyoruz. Sadece bir teknoloji şirketi 1 trilyon dolarlık değer üretiyor. Sadece bir mobilya şirketi 200 milyar dolarlık değer üretiyor. Sadece bir yiyecek içecek şirketi 150 milyar dolarlık değer üretiyor. Yani buradaki örnekleri düşündüğümüz zaman anne babalarımız dünya çapında çok başarılı değiller. Ama bizim gözümüzde çok başarılılar. Niye? Çünkü gereken çabayı sarf ediyorlar. İşte sır burası. Eğer çocuklarımız kendi gelecekleriyle alakalı, kendi bulundukları dönemde, kendi okullarında, kendi sorumluluklarında ellerinden gelen çabanın en iyisini yaparak, işin gereğini yaparak çabayı sarf ediyorlarsa bizim gözümüzde bunlar başarılı. Ama erteliyorlarsa, lay lay lom yapıyorlarsa, sorumluluktan kaçıyorlarsa, mazeret üretiyorlarsa, bahane üretiyorlarsa o zaman da bizim gözümüzde bu çocuklarımız başarılı değil. Değerli dostlarım, Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Ailede Huzur Araçları programındayız. 2018'in 32. programında çocuklarımızın üniversite tercihlerini, anne baba durumlarının, konumlarının, tavırlarının nasıl olması gerektiğiyle alakalı size bilgiler aktarmaya çalışıyorum. En önemli tavsiye edilmem bir tanesi ne olur müdahale etmeyin olsun. Çocuklarımıza kendi yaşamadığımız güzellikleri onlara yaşatarak onların üzerinden tatmin olma acısını yaşatmayalım. Bazı şeyler vardır, aileler görürüm böyle, özellikle Anadolu'da biraz azaldı ama yine de var. Mesela 1, 2, 3, 4, 5 erkek kız çocukları olmaz. 6. çocuğu kız gibi süslerler. 6. da erkek gelince. Sonra karakter çatışması olur. Cinsiyet çatışması olur. Çocukta problemler olur. Kız gibi büyütülen çocuklar. Kız gibi bir çocuk olur yani, erkek çocuğu. Açık bir ifadesiyle. Dolayısıyla hani bizim o çocuklarımızı yönlendirmemizle alakalı onların kendi kişilikleri, yetenekleri, onların o mesleği sevip sevmediğiyle alakalı, onların o işi yapıp yapmayı istememeleriyle alakalı bir yönlendirme yaptığımızda çok daha güzel olur. Ha, bu kararı verdiğimizde bunun bazı acıları da olur. Seçtiği üniversite çevresel itibarıyla çok daha güzel bir üniversite değildir. Arkadaş çevresi itibarıyla çok daha güzel bir üniversite değildir. Sizin kadim değerlerinize uygun olmaması itibariyle çok daha güzel bir üniversite değildir. Finansal olarak güç yetirememeniz dolayısıyla çok güzel bir üniversite ya da uygun bir üniversite değildir. Ama bütün bunların odak noktasında eğer çocuğunuz kendini birazcık tanımışsa, bununla alakalı siz de o tanıdığı konusunda mutabıksanız, bilinçli bir tercih yapmışsa, bakmanız gereken en önemli şey oradaki arkadaş çevresi. O arkadaş çevresinde kuracakları arkadaşlıklar. Buna çok dikkat ettiğimiz zaman, eğer kişi arkadaşının dini üzerindeyse, anne baba olarak o arkadaşlıklarını iyi yönetebilirsek eğer, en azından rotada tutmuş oluruz. Çünkü ben hani bunu niye söylüyorum? 81 ilde üniversitede dolaşan bir kardeşiniz olarak, biraz da işin çığırından çıktığını gören bir kardeşiniz olarak gittiğim yerlerde gençlerin birbiriyle olan iletişimi, münasebeti, hal ve hareketleriyle o şahit olduklarımı ortaya koyduğumda, mesela çok basit bir şey söyleyeyim. İlla bunu ahlakla alakalı söylemek istemiyorum. Tabii ki bu da çok büyük bir kıstasımız. Onları belli bir olumlu çevrede tutmakla alakalı anne baba yükümlülüğümüz, zorunluluğumuz, sorumluluğumuz var. Ama mesela çok daha basit bir örnek vereyim. Ahlak çok büyük bir kallavi mesele. Derslere katılım. Eğer çocuğunuz şu anda anne babaların tercihiyle üniversiteye gittiğinin en büyük kıstası nedir biliyor musunuz aziz dostlarım? Üniversitelerin dışlarındaki fotokopi merkezleri üniversitenin en kallavi hocasından daha fazla para kazanıyorsa çocuklarımız yanlış yönlendiriliyordur. Hocam ne alaka? Alaka şu. Eğer çocuklarımız müdahalesiz bir üniversite seçtilerse, kendi yetenek ve karakterlerine uygun bir üniversite seçtilerse, büyük ihtimalle o üniversiteye gittiklerinde hocalarıyla görüşmek isteyeceklerdir. Onlarla buluşmak isteyeceklerdir. Yollarını onlarla kesiştirmek isteyeceklerdir. Böyle olunca da onların ders içerisinde kendi tuttukları notları, herkes o derste olduğuna göre, herkes o amfide olduğuna göre dışarıda fotokopiciler çoğaltıp başka bir insana satamayacaktır. Zaten derse girebilecek bütün insanlar o derse girmiş, hocasıyla göz göze o ilmi almış, onun ağzından çıktığı kadarıyla da hislerini, notlarını, bilgilerini kağıda dökmüşlerdir. Ama durum böyle değilse, anne babaların zoruyla genç o üniversiteye, o bölüme girdi ve hiç sevmediği hocaları arı vızıltısı gibi, sinek cızırtısı gibi duymak zorunda hissedip kendini dışarıya atıyorsa ne oluyor? İşte şu anda üniversitelerin çevresinde gördüğümüz fotokopi garabeti ortaya çıkıyor. Bir genç zoraki giriyor, bazen de bu paralı bir genç oluyor, biliyor musunuz? Para verilen ya iyi not tutturulan, niye? Çünkü fotokopici oradan iş yapacak. Sonrasında 600 kişilik amfide 30-40 kişiyle 50 kişiyle ders yapan hoca zavallım yürek tüketiyor, yürek özetiyor, ses çatlatıyor, ses patlatıyor, gırtlak çatlatıyor, gırtlağını patlatıyor. Sonra o 50-60 kişi önde oturan 3-5 kişinin tuttuğu notlar fotokopicide kâra dönüyor, işe dönüyor yeni bir girişim olarak. Onlar binlercesi çekiliyor. Sonra da gelip işte şu dersin notu var mı, bu dersin notu var mı diye çocuklarımız o dersin notlarını alarak fotokopi mezuniyeti, fotokopi diplomalar, fotokopi hayatlar peşinde hayat sürmüş oluyor. Bunun olmamasıyla alakalı çocuğumuzun yetenek ve kapasitesinin, kabiliyetinin ne olduğunu birazcık daha onu tanıma çabamızla alakalı, çocuğumuzu birazcık daha yeteneğini, potansiyelini, kabiliyetini tanımakla alakalı bir şeyler yaptığımızda onu çok daha güzel yönlendirmiş olacağız. Aziz dostlarım, yani ailenin toplumsal yapı içerisinde çok önemli yeri var. Anne babamızın bu ailede bize göre çok önemli yeri var. Onlara olan sevgide, saygıda bir kusur etmememizle alakalı bize dini, milli, manevi, kadim geleneğimizde, anneannelerimizde, geleneklerimizde böyle bir istenen bir davranış formatı var. Bunlar tamam ama anne babalarında çocuklarının akademik gelişmesinde, bilişsel gelişmesinde, kültürel gelişmesinde onların yetenek ve farkındalıklarını, farklılıklarını, kabiliyetlerini, potansiyellerini ve en önemlisi fıtratlarını hiçe sayma zorbalığı, baskısı olmaması gerekiyor. Nasıl ki 7 milyar insan 7 milyar farklı kişilik ortaya koyuyorsa, anne babalarımız bu kişiliği herhangi bir mesleğe yönlenme, o mesleği seçme aşamasında çok kritik vakitlerde olduğumuz şu hafta içerisinde salı gününe kadar en azından bize şöyle bir güzellik vermeleri lazım. Evladım, seninle gurur duyuyorum, seninle onur duyuyorum. Bugüne kadar seni yetiştirdik. Bugüne kadar zaten yeterli bilgileri aldığını bu gelen sonuç kağıdıyla bize göstermiş oldun. Puanın birçok üniversiteyi, birçok bölüme tutuyor. Şu anda sadece senden gelecekte bir parasal bir kaygımız yok, parasal beklentimiz yok. Senin işte bunu makam, mevki, parasal bir gelir ya da bir statü aracı olarak kullanmayacağını da biliyoruz. Sadece bunun bir mutluluk yolculuğu olduğunu lütfen unutma yavrum. Bu kadar yeter. Bu hayatının en önemli kararı. Biz bu konuda seni muhayyer tutuyoruz. Sana müdahale etmiyoruz, sana karışmıyoruz. Ama sormak istediğin bir şey varsa meslekle ilgili bana sorabilirsin yavrum. Tanışmak istediğin birisi varsa ben seni bununla tanıştırırım yavrum. Gitmek istediğin bir yer varsa ben seni bununla alakalı götürürüm yavrum. Yeter ki olayı çok iyi anlamadan bir tercih yapma. O mesleğin, o bölümün, o üniversitenin ne menen bir yer olduğunu, nasıl bir yer olduğunu, nasıl bir iş olduğunu anlamadan böyle bir şey yapma. Bunu evladımıza söylediğimiz zaman evladımız o mesleğin seçiminde, hani henüz meslek seçmeyecekler ama o mesleği icra edecekleri bölümü oluşturmuş olmaları bir anlamda, hani kariyerim, geleceğim ve ben diyorsak ne oluyor? Bir anlamda meslek seçimi de oluyor. Özellikle onları kendi özgür iradeleriyle bir seçim yaptıklarında, bunun kendi gelecekleri adına çok daha önemli bir karar olduğu, bazı şeylerin yanlış bile olsa bedel ödendiğinde tecrübenin çok daha unutulmaz olduğunu onlara söylediğimizde, bu da onların o güzel gönlünde bir aksi seda bulacaktır. Vay be dedirtecektir. Ya bugüne kadar bizi yetiştirdiler, büyüttüler, getirdiler ama şu anda da serbest bırakıyorlar. Böyle çok değerli bir kardeşime kurumsal koçluk yaparken bir yıllık bir projeydi. elemanlarıyla alakalı bir sözleşme yapıp yapmayacağımızı sordum. Hani çok kıymetli bilgiler vereceğiz. Her ay en azından bir tane sertifika vereceğiz. 12 sertifika, bir yıllık bir çaba bütün çalışanların hayatında epey bir değişiklik sağlayacak bir projeydi. Peki dedim abi, sen bu kardeşlerimizle, çalışanlarla sözleşme yaptın mı? Çok şaşırdı. Hani bunun nasıl bir sözleşme olması gerektiğiyle alakalı belli ki düşünmemişti o vakte kadar. Ben de dedim abi, şimdi bunlara bu kadar yatırım yapıyorsun. Sonra bir yıl sonra, 6 ay sonra, 3 ay sonra hadi ben canım sıkıldı gidiyorum dediğinde onlara yaptığın yatırımı da onlarla beraber götürmüş olacaklar. Ve üstelik gittikleri yer rakibin olacak. O aynı sektörde çalışacaklar büyük ihtimalle. O bilgilere göre yetiştirdiler çünkü ve büyük ihtimalle de bir rakibinde çalışacaklar. Elini omzuma koydu. İsim vermeyeyim hadi şimdi, tam dilimin ucuna geldi güzel ismi de. Münir'cim dedi ya, nereye gidiyor ki dedi bu. Gitse dedi, Türkiye'nin dört bir yanına gider, ülkeme katkı sağlar. Gitse şu küreyi arzın dünya gezegeninin dört bir tarafına dağılır. 5 kıtada dünyalı olarak bir insan evladı olarak bir şeyler yapmış. Uzaya gidip Mars'ta çalışacak hali yok ya dedi yani uzaylılarla. Ben dedi insana yatırım yapmış oluyorum. Bir şekilde insana döner dedi. O kadar çok hoşuma gitti ki şu anda bile böyle çok duygulandım. O kadar çok mutlu oldum ki. Yani bunu anne baba olarak da düşündüğümüzde nereye gider ki döner yani. İlla gelip benim dizimin dibinde, illa benim dediğim bölümde, illa benim dediğim kariyerde bir meslek seçimi, bir çalışma, bir kariyer planlaması yapmış olması gerekmiyor yani. Gittiği her yerde bizden aldığı bilgilerle, bilgelikle, asaletle, kendi içindeki o yüreğindeki asil duygularla dünyaya hizmet edecekse, vatana, millete, devlete hizmet edecekse, insanlığa hizmet edecekse daha ne olsun ki? Biz bunun ötesinde çok daha büyük bir şey istemeyiz. Anne babaların bu tercih günlerinde çok önemli bir başka görevi de kişisel olarak çocuklarını taciz etmemeleri gerektiği gibi çevresel olarak da çocuklarının o tacize uğramamalarını sağlamalarıdır. Hocam taciz falan derken neyi kastediyorsunuz? Taciz illa bedensel taciz olmaz can dostlarım. Bir bakış atarsın duygusal taciz olur. İlla elinle vurup fiziksel bir taciz yapmana gerek yok. Bir gönül koyarsın duygusal bir taciz olur. Dolayısıyla çocuklarımızı kendilerini kötü hissettiren her şey onlarda bir travma oluşturuyorsa bu tacizden de onları korumamız gerekiyor. Mesela çevresel etkilerden arındırmış olmamız lazım çocukları. Çocuklarımız el ne diyor diye okumamalı, el ne diyor diye çalışmamalı, el ne diyor diye bir yerden mezun olmamalı, el ne diyor diye gidip bir işe çalışmamalı. Kendi içlerinden geldiği şekliyle kendi içsel potansiyellerini gerçekleştirmek adına, varlık sebeplerini gerçekleştirmek adına bir şeyler yapmalı. Bunu yaptıklarında yavrularımız çok başarılı olacaklar. Yavrularımızın bu konuda başarılı olmasını onlara temin etmemiz lazım. Evet, siz çok başarılı olursunuz ama çevresel olarak da şunun dediğini, bunun dediğini, İşte dayının dediğini, amcanın dediğini, teyzenin dediğini, halanın dediğini kulak arkası yapıp tamamen paspas yapıp üzerine çiğne demiyorum. Ama tek doğru olarak kabul etme. Bunu konunun uzmanı, bilgi sahibi insanlarla tecrübe ederek, istişare ederek, danışarak, onlarla tartışarak oluştur. Ama teyzenin, halanın, amcanın, dayının, işte dedenin, ninenin, kimse kuzenin dediğini de bir istişare makamında konuşmuş olarak gönlünün bir yerinde tut. Ama sadece ele göre yaşa değil bu söylediğim. El ne der şimdi sen bir yıl boşta kalırsan, el ne der şimdi sen bir yere yerleşmezsen, el ne der şu anda mezun olduğun çalışmazsan, el ne der ele güne karşı yaşadığımızda kendi evimizin ve gönlümüzün huzurunu yok etmiş oluyoruz. Anne babaların bu konuda da büyük bir sorumluluğu var. Aziz dostlarım, çok daha önemli bir sorumluluk anne babaların öğrencilerinin yani çocuklarının bu meslek seçimi aşamasında oldukları kariyerlerinin en böyle kertik kıt noktada, kör noktada, bıçak sırtı noktasında, zurnanın zırt dediği yerde tabir caizse oldukları bir dönemde onlara kendi tutumlarıyla örnek olma mecburiyetleridir. Bir anne kendi işinde yaptığı işte çok başarılı değilse bu annenin illa gidip bir yerde iş kadını olarak çalışması gerekmiyor. Bazen ben çocuklara söylerim mesela, evde salonun perdesi çekilecekse sizi temin ederim aziz dostlarım, çocukluğumda ben hatırlamam yani. Eve girmişiz ve vakit akşam ve giriş katta oturuyorduk bahçeli evimizde Osmaniye'de. Antep'te biraz yüksekti, ikinci kattaydı. Daha sonrası altıncı katta falandı. Hani orada bile öyleydi yani. Çünkü niye, karşıdan apartmanlar var. Akşam olup da eve bir şekilde girildiğinde odaya ilk girildiğinde ve ilk girildiğinde ışıklar açılmazdı. İlk şu anda yaptığımız maalesef o oluyor. Hemen ışıkları açıveriyoruz. İlk önce yapılması gereken bir iş vardı. O da evin perdelerinin kapatılmasıydı. Çünkü mahrem bir ortam, korunaklı bir ortam, korunaklı olması gereken bir ortam ve namahreme karşı o korunaklığı nasıl yapardık? Perde kapatılırdı hemen. Perde kapatıldıktan sonra birimiz ışığı açardık. Yani ışık açılmış vaziyette perdenin çekildiğini bizim çocukluğumuzda göremezdiniz ama şu anda çocuklarda görüyorum bunu. Veya başka bir örnek. Mesela o perdenin işte alt arka tarafta cama doğru güneşlik var değil mi? Üstünde de işte bir tür perde var. O kadar intizamlı çekilmesi gerekiyor ki bunun. O kadar düzgün olması gerekiyor ki bunun. Hani bunu bir simetri takıntısı manasıyla söylemiyorum. Ama yani alttaki güneşlik şeyden sırıtmayacak, köşeden çekilmiş ama oradan ben yarım kapatılmışım, yarım açılmışım demeyecek yani. Bir nezaket olacak, bir üstürüp olacak. Bunu kendi çocuklarımız içerisinde anlattığımda bazen anlam veremiyorlar. Bazen anlam veriyorlar, yapamıyorlar. Bazen yapıyorlar, ihmal ediyorlar. Bütün bunların içerisinde onları tolere edecek bir anne baba duygudaşlığıyla kaldığımızda, biraz daha sabırlı olduğumuzda değişebilirler. Ama asıl söylemek istediğim bununla alakalı çok önemli bir konu dedim ya. Onlara rol modeli olmak. Hani illa iş kadın olmak zorunda değil. Anne perdeyi çekiyorsa çok güzel bir perde çekecek. Anne yemek yapıyorsa dünyanın en güzel aşçısıymış gibi yemek yapacak. Anne bir karpuz kesiyorsa dünyanın en güzel karpuz kesicisiymiş gibi. Hani otellerde şefler karpuzları, kavunları süslerler ya. Öyle bir karpuz kesecek. Baba bir yerde çalışıyorsa maaşlı, kendi işini kurmuş, o işe bütün yüreğini, gönlünü vermiş gibi o ruhla çalışacak. Bir üniversitede akademisyense, işte yayınladığı makalelerle, yaptığı doktora çalışmalarıyla, ondan sonra bilimsel araştırmalarıyla dünyanın o konudaki en değerli bilim insanı olarak çabasını sarf edecek ki yavrucak da kariyerim, geleceğim ve ben üçlemini yaşarken ben de meslek seçimimde o zaman anne babamın bu örnekliğine göre onlara layık olabilecek bir şey seçim diyebilecek. Bizim mesleklerle alakalı çok önemli yaptığımız hatalardan bir tanesi anne babaların bu konudaki baskısı olduğu kadar çocukların da umursuzluğu oluyor. İkisi de aynı şekilde tehlikeli. Yani benim hayatım, benim kariyerim, benim mesleğim, benim üniversitem gibi pervasızlık da çocuk açısından çocuğa ve anne babaya zarar, aileye zarar, görenlere, şahit olanlara zarar. Ama anne babanın da benim çocuğum değil misin, 9 ayı ben karnımda taşımadım mı, bugüne kadar ben yetiştirmedim mi, bunu yazacaksın ölen mantığıyla onlara baskısı da belli bir zorbalığı ortaya koyuyor. Anne babaların bu meslek seçimlerinin, kariyer tercihlerinin, üniversite tercihlerinin resmi anlamda biraz daha sonuna geldiğimiz şu günlerde, son 4 gündeyiz aziz dostlarım. Bir başka görevi de çocuklarına bu mesleki yönlendirmeleri yaparak sadece onların, hani dedim ya birinci bölümde, kişiliklerine uygun bir meslek yönlendirmesi olabilir. Kişiliğe aykırı, fıtrata aykırı bir iş tutmaz. Ama bunu yaparken bir taraftan da gelecekle alakalı, dünyanın ihtiyaçlarıyla alakalı, Türkiye'nin ihtiyaçlarıyla alakalı, Türkiye'nin stratejik işleriyle, iş alanlarıyla alakalı. Mesela şu anda Serdar Çam ağabeyi buradan kulaklarını çınlatalım, TİKA Başkanımızı. Türkiye harıl harıl İngilizcesi olan, Arapçası olan ve Fransızcası olan uzmanlar arıyor. Türkiye şu anda harıl harıl Çincesi iyi olan, bunun yanında Rusçası iyi olan uzmanlar arıyor. Japoncası iyi olan ve Çincesi iyi olan uzmanlar arıyor. Arapçası çok iyi olan ve Osmanlıcayı da bilen uzmanlar arıyor. Türkiye'nin bu bölgesel, küresel güç olma, dünyanın en iyi ilk 10 ekonomisinden birisi olma vizyonunda, 2023-2071 vizyonunda Türkiye bu uzmanları ararken demek ki dille alakalı bir yapmamız gereken bir şey var. yabancı dil öğrenimiyle alakalı yapmamız gereken bir şey var. Ve bu sadece 3-5 aylığına, bir yıllığına gittin, öğrendin, geldin. Bu şekilde olacak bir şey değil. Biraz daha yaşayarak öğrendiğimiz, yurt dışında yaşanmaz ki. Yurt dışında gariban bir öğrencinin buradan gidip, yani gariban dediğimiyle parasal anlamda söylemiyorum yani. Hani misafir sonuçta, yani misafir öğrenci statüsüyle hicrettesin, yani muhacirsin, hicret etmişsin. Bunun garibanlığından bahsediyorum. Londra'da Türk kültürünü, İslam kültürünü yaşaması o kadar çok da mümkün değil. Tabii ki yaşayabileceği kısıtlı yerlerde, belli mekanlarda, belli alanlarda bir şeyler var ama o da çok böyle sadre şifa bir oranda değil. Dolayısıyla bir ülke, Oktay Sinanoğlu hocamın toprağı bol olsun söylediği gibi, yani dil kendi dilidir ve insan en azından 4 yıllık üniversite eğitimini kendi diliyle alabilir. Yabancıların diliyle, onların terminolojisiyle, onların kullandığı kalıplarla, onların bilimsel teknik tanımlarıyla aldığında kafası karışır, bağlantı kuramaz demişti. Dolayısıyla biz kendi yavrularımıza geleceğin nasıl olacağıyla alakalı teknik, teknolojik bilgiler verirken, Türkiye'nin ihtiyaçlarıyla alakalı da bazı bilgiler vermek zorundayız. Mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anda varlığına kasteden, çepçevre kuşatılmış, düşmanlarla dolu bir zor coğrafyada yaşadığını çok iyi biliyorsak, evet, doldurun boşluğu. Ne yapmamız gerekiyor aziz dostlarım? O zaman çocuklarımızı savunma sanayi sektörüyle alakalı bir alanda tutabilmemiz lazım. İsmail Demir abi de buradan minnetle yad edelim, kulaklarını çınlatalım. Gün geçmesin ki milli anlamda, yerli anlamında başarılı bir savunma sanayi ürünümüzü, silahımızı, teknolojimizi tanıtmasın sosyal medya hesabından. Dolayısıyla zor coğrafyada kolay bir hayat olmuyorsa, çocuklarımıza tarih bilincini, tarih şuurunu anlatarak, bakın hiç meslek tercihlerinde bunlar yok değil mi? Nereden başlamak gerekiyor anlatmaya çalışıyorum size. Gel bakayım yavrum. Senin bu topraklardaki bin yıllık varlığınla alakalı yaşadığın süreç şunlar. Senin son 200 yıldır yaşadığın süreç, özellikle Osmanlı'nın büyük bir emperyalist oyunla alaşağı edilmesi, yok edilmesi, varlığının sona erdirilmesi, o varlık sona erdikten sonra onun üzerindeki operasyonlar, senin kendi ecdadına düşman edilmen, bu ülkede milli manevi bütün değerlerin yasak edilmesi, ninenin, dedenin giydiği kıyafetlerin bu ülkede yasak olması, dinlediği müziğin daha çok yakın bir zamandadır yani mehterin üzerindeki yasağın kalkması, yasak olması, oğlum, kızım, evladım, gel bakalım bunları bir anlatayım sana, sen yepyeni bir tarih şuuruyla, bilinciyle teçhiz et kendini, hemhal ol ecdadınla, geçmişinle, kökünle diye öyle anlattığımızda tercihler çok daha farklı olur. Bir anne babanın, aziz dostlarım, bu gelecek tasavvurunda günümüz kendi ülkesel, milli, manevi ihtiyaçlarının ona verilmesinden sonra en az bu kadar önemli bir başka görevi de çocuklarına bu konuda özgüven veriyor olmasıdır. Yavrum, senin bunu başaracağına inanıyorum. Bugüne kadarki çalışmalarını, bugüne kadarki yıpranmalarını, odaklanmanı, hedef tespit etmeni ve bu hedefe bütün gücünü, kaynaklarını seferber ederek yola koyulmanı çok önemsiyorum. Seninle gurur duyuyorum. Sana kendi kalbimde saygı besliyorum, sevgi besliyorum. Unutma ki şu anda daha belirsiz bir alana geçiyor hayatın. Ne olduğunu bilmediğin yeni bir çevre, yeni bir üniversite, yeni bir iştigal, yeni bir çalışma şekli, disiplinler değişiyor bir kere yani. Çok kültürlü bir ortamda, çok böyle homojen olmayan bir ortamda, çok daha özgür bir şekilde bir kültürel şoka da uğruyor çocuklar bu anlamda. Bir kültür erozyonu da var çünkü üniversitelerimizde. Böyle bir ortama geçiyorsun. Yavrum, başaracağına inanıyorum. Sen kendini muhafaza eden, koruyan, muhafazakar bir ailenin üyesi olarak, sen kendi değerlerini, geleneklerini, yeteneklerini, kendi markanı, statünü, kendi kimliğini, kişiliğini örnek olarak, rol model olarak, hatta karşı tarafa da sunacak olan bir kişisin. Senden henüz daha kefenlerinde kanı kurumamış şehitlerimizin, henüz daha mezarlarında kemikleri toprak olmamış şehitlerimizin beklentisi var yavrum. senin bir an evvel gidip en başarılı şekilde en güzel bilgilerle dönüp şu şu alanlarda çok daha başarılı bir öğrenci olman lazım. Bunu duyurmamız lazım. Ama biz genelde yaptığımız ne oluyor? Affedersiniz, özür diliyorum ama Allah belanı vermesin. Senden zaten bir halt olmaz. Sen kendini zannediyorsun ki falan. İşte duygusal taciz. Duygusal tacizi çocuklarımız açısından zirvede yaşattığımız zaman da çocuklarımız maalesef kendileri olamıyorlar. Kendilerinden uzaklaşmış oluyorlar. Anne babanın bu konudaki yüreklendirmesi, cesaretlendirmesi, cesaretlendirici sözcüklerinin olmaması. Geçen bununla alakalı bilimsel bir makale okumuştum can dostlarım. Anne babaların kullandığı kelimelerin çocuklarımızın karakterinde yeriyle alakalı. Yani çok şeyler, başarılı anneler, eğitim almış anneler, babalar. Tahmin ediyorum, tam da hatırlayamadım ama 21 milyon kelime söylüyormuş. İyi eğitim almış ailelerde anne babalar çocuklarına büyüyene kadar 21 milyon kelime söylüyormuş. Çok böyle işte başarılı olmayan, kendi yetiştirmeyen, kendi geliştirmeyen, mütevazi şartlarda yaşayan ondan sonra ailelerde de yarısı kadar oluyormuş yani. Şeyle alakalı sayıları şaşırmış olabilirim. Lütfen hakkınızı helal edin. Bir sonraki programda yeniden bakarım ona. Yani kıt kelimeyle başarılı çocuk yetiştirilmez diye bilimsel makale onu ortaya koyuyordu. Yani çocuklarımıza karşı biraz daha yeteneklerini, kapasitelerini, kabiliyetlerini artırmaya yönelik kelimeler kullanmamız lazım ki, özgüvenlerini geliştiren kelimeler kullanmamız lazım ki, ya tercih edin ne ki, yapsan ne olur ki, zaten bu neyi değiştirecek ki, sen aynı adam, aynı kul, aynı hamam, aynı tas der gibi, oğlum ben sana üniversite bitiremezsin demiyorum, adam olamazsın diyorum falan dersek, Allah korusun, yandı gülüm keten helva. Dolayısıyla çocuklarımıza bu özgüven aşılamasıyla alakalı da böyle bir destek şeyimiz olmalı şu tercihleri yaptığı günlerde. Duamız çok olmalı dilimizde. Onların böyle geleceğiyle alakalı yani başarırsınız inşallah duasını onlara biraz daha fazla yaptığımız dualarımızın onların arkasında olduğu, onlarla olduğu fikrini onlara biraz daha fazla hissettirdiğimiz. Özellikle ve özellikle bu hafta için söylüyorum. Yavrum senin için kuzum belli bir Allah lütfetti belli bir miktar ayırdım bir köşeye. Senin için bu sadakayı inşallah bu tercihinin daha olumlu, daha güzel bir tercih olmasıyla alakalı. Oo süper işte. Bir aile yemeği olabilir mesela. Bir araya gelip yavrumuz çok güzel bir puan aldı. Bu az olabilir, önemli değil. Hala güzel bir puandır yani. İşte gerizekalı, affedersiniz bu kelimem için, hiç de güzel bir puan alamadı. Çok da kötü, çok da kıt, çok da düşük bir puan aldı falan. Böyle anlattığımızda çocukken ne hissedecektir yani? Sanki biz çok yüksek bir ciroyla mı geldik? O gün eve çok yüksek bir karlılık mı sağladık? O gün marka bilinirliğimiz dünyada en iyi ilk 10'a mı girdi? İlk 100'e, ilk 1 milyona mı girdik sanki? Ne oldu ki sanki bize? Biz de normal kendi yağıyla kavrulan bir gariban esnaf olarak, bir kobi sahibi, şirket sahibi, bir girişimci olarak, bir yerde çalışan bir memur olarak hayatımızı devam etmeye çalışan gariban kullarıyız Allah'ın yani. Dolayısıyla yavrularımıza kendini kötü hissettirerek iyi tercih yaptırmamız, kötü hissettirerek iyi üniversitede okutmamız, kötü hissettirerek ümit var olmayarak ümit dolu bir gelecek kurmalarını sağlamamız çok da mümkün değil aziz dostlarım. Bu yemek kısmını da en az sadaka kadar önemsiyorum. Yani bunları üniversite tercih kitaplarında bulamazsınız yani. Bunlar bir anlamda işin tamamlayıcı tıp kısmı, koruyucu tıp kısmı. Seher vakitlerindeki dualarımızı artırdığımızda, onlarla ilgili verdiğimiz sadakaları artırdığımızda, özellikle eğer imkanınız varsa başka çocukların sadece kendi çocuğumuza odaklanarak değil, başka çocukların da belli meslek tercihlerinde doğru meslekleri tercih etmeleriyle alakalı, onların yeteneklerini, kişiliklerini, kimliklerini bulmaları, fark etmeleriyle alakalı, böyle onlar için de bir kaynak ayırabildiysek, bir yöntem geliştirebildiysek, onlara da bu konuda bir danışmanlık aldırabildiysek mesela, aliyül ala olur. Biz genelde bu dönemlerde, bir de kısıtlı vakitlerdir ya, işimiz de başımızdan aşkındır ya aziz dostlarım, ne yaparız? Sadece kendi çocuklarımızın meslekleriyle alakalı bilgi vermeye çalışırız. Kendi çocuklarımızın o seçiminin düzgün olmasıyla alakalı kaynak sarf etmiş oluruz. Odağımız kendi çocuklarımızdır. Bütün bilgimiz, yeteneğimiz, ilgimiz, isteğimiz, arzumuz aman benim çocuğum güzel bir yerlere girsin. Bunu yaparken bir akraba çocuğunu, bir komşu çocuğunu, çocuğunuzun arkadaşı olan bir çocukcağızı, genci unuttuğunuzda biraz bencil olmuş olacak. Bu anlamda özellikle kendi mesleğinizle alakalı olabilir. Daha önemlisi, sizden çok daha başarılı bir duayeni, konunun uzmanı bir insanı o çocuklarla buluşturmak olabilir. Geçmişte benim sıklıkla yaptığım, size de arada bahsettiğim evde alimler ziyareti gibi o üstadı, o duayeni, o ünlü kişiyi, o başarılı kişiyi evinize davet ederek, apartmandaki gençleri de oraya toplayarak, ailedeki gençleri de oraya toplayarak böyle mini bir kariyer desteği yapmış da olabilirsiniz. Bunu da çok önemsiyorum. Çocuğunuzun o meslek seçiminde o alacağı, o ev ortamında alacağı bir anlamda mürebbiyelik gibi eve gelen o insandan alacağı bilgi hayatının en unutulmaz bilgilerinden bir tanesi olacak. İnanın can dostlarım. Sadakayı söyledim, duayı söyledim, örnek olmayı söyledim, duayı çeşitlendirmeyi söyledim ama unutmayın ki meslek seçmek, hayat biçimini seçmekse, o seçim bütün hayatımızı değiştirecekse, bununla alakalı biraz da ümit var olalım. Ya ne olacak ki işte, üniversiteye gideceksin de ne olacak? Şimdi ben üniversiteye çok fazla değer veren akademisyen, bütün hocalarımdan, üstadlarımdan özür diliyorum. Bugün çok hoşuma gitti. Twitter'da çok meşhur, dünya çapında Amerika'da başarılı bir gıda şirketi sahibi arkadaşımızla alakalı bir tweet atmıştı. Ya hadi ismini de söyleyeyim. Çobanlığın sahibi Hamdi Ulukaya ile alakalı. Biliyorsunuz dünyanın en büyük yoğurt fabrikasının sahibi kendisi, Çobani ile. İşte yazmış ki, önce üniversite tercihlerinin de şeyindeyiz de böyle, içerisindeyiz. Şimdi demiş, size dünyanın en başarılı gıda şirketi sahibi Hamdi Ulukaya ile alakalı bir sır vereceğim. İşte Boğaziçi'n demiş birincilikle bitirdi. Sonra da Harvard'da doktora tezini yaptı. Sonra da işte Massachusetts'te şöyle büyük bir araştırma yaptı. Altına, alt satıra geçmiş, şaka şaka demiş ya. Bunların hiçbirini yapmadı. Ortaokul ya da liseden demiş. Sonra $3,000 cebinde parayla Amerika'ya gitti ve bu konuda da çok çok başarılı oldu. Yani ben bu açıdan bir üniversite fetişisti değilim. İlla üniversite olacak, illa üniversite olacak. Hayır. Yaklaşık çeyrek asır önce, yani 24-25 yıl olmuş, şöyle bir şiir yazmışım. Şiirin arasında geçiyor yani. Diplomasız da insan olur bey, ama diplomalı alır büyük pey. Yani diplomaya bağlı değil, insan olmamız, bir meslek yapmamız, bir güzellik yapmamız, güzel bir iz bırakmamız kesinlikle ve kesinlikle bu konuda mutabık olalım. Diplomaya bağlı değil ama diplomalı olanların biraz daha fazla böyle pay aldığı hayattan bir dönem yaşıyorsak, üniversiteye de birazcık daha böyle, özellikle hani seviyorsak, sevdiğimiz bir işi yapıyorsak, biraz değer vermemiz, biraz saygı duymamız gerekiyor. Bu açıdan anne babaların çocuklarıyla alakalı, ya okuyacaksın da ne olacak işte, Münir Hoca da anlattı. Zaten dünyanın bütün en başarılı insanları üniversite terkmiş ya da işte lise terkmiş falan gibi. Onların alacağı kariyer bilgisini, yaşayacakları süreci kötümsediğimizde onlar da üzüm üzüme baka baka kararıp sararacağı için armut dibine düşecektir yani. İngiltere'de bu konuyla alakalı yapılan bir araştırmada aziz dostlarım, her 100 çocuktan 74'ünün meslek seçiminde anne babayı rol model olarak aldığı, onların etkisinde kaldığı ortaya çıkmış. Türkiye'de bu oranın %100'e yakın olduğu söyleniyor. Olması gereken de rol model olarak almak ayrı bir şey ama etkisinde, tesirinde kalmakla alakalı %100'e çıkmışsa orada insanların özgürlüğünden, özgünlüğünden, farklılığından, inovasyon yapmasından, keşifler yapmasından çok bahsedemeyiz. Bununla ilgili çocuklarımızın geleceğiyle oynamamak adına, onların hayallerini yok etmemek adına birazcık daha böyle mutluluklarını, başarılarını önemsemek adına müdahaleyi birazcık daha yönlendirmeye çevirdiğimiz, kılavuzluğa, rehberliğe çevirdiğimiz bir gelecekte çok daha başarılı bir Türkiye dileğimle hepinizi Rabbi Celle'ime emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun can dostlarım.